Ayrım 11, sayfa 119. Erkek, bir ezan vardı. Mektupları Latife'ye verdiğime inanamıyordum. Hayatımı tamamen değiştirmiş, sultan sofrasından kalkıp şu mağaraya tıkılmama neden olmuş ve yıllarca kendinden bile sakındığım emanet şimdi tanımadığım birinin elindeydi. Kadının çantasında bulduğum kendi albüme bakmamış olsaydım böyle bir şey aklıma bile gelmezdi. İkinci gelişine ne yaptıysam durmamış, yaklaşmaya devam etmişti. Ağaçların arasından fırlamış bir hayalet gibiydi. Çaydanlığın ardından attığım taşın bacağına isabet ettiğine eminim. Üstelik yumruğun büyüklüğünde bir kadının canı fazlası yakabilecek bir taştı. O ise hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Birkaç metre yakınıma geldi. Boynundaki ince kolyeyi, saç diplerindeki akları ve Fikriye'ye benzerliğini iyice fark edebileceğim kadar yaklaştığında durdu. Bakmaya başladı. Teslim olmam an meselesiydi. Tek bir adım daha atsaydı karşı koyamazdım. Savunmasının çöktüğünün bilincinde bir satranç oyuncusu gibiydim. İster tanıdık olsun ister yabancı, Fikriye'ye benzeyen hiçbir şeyle savaşamayacağımı bilmem lazımdı. Yalvarmaya başladım. Sessiz, sadece ruhun konuştuğu bir yalvarış. Ona bütün varlığımla lütfen git demeye çalışıyordum. Sana bunu söyleyecek gücüm bile yok ama buraya gelip beni öldürüyorsun. Hatırladıkça öldüğüm o kadını niye çağırıyorsun? Sonra mucizevi bir şey. Düşüncelerimi okumuş gibi döndü sırtını, uzaklaşmaya başladı. O an bir yanım yetişip yine terk etmesin diye ayaklarına kapanmak, diğer yanımsa atlatılan her tehlikenin ardından olduğu gibi şükretmek istedi. Kadınsa ardına bakmadan yürüdü, geldiği kızıl çamların arasında gözden kayboldu. İyi yapmadın dedi ölüm. Jimi Hendrix gibi görünmekten henüz sıkılmamıştı. Ya ne yapacaktım? Elimden başka bir şey gelir mi sanıyorsun? Kafayı geçmişin batağına çıkarmayı bir başarsan yapılacak milyon tane şey var. Ama nedense yanaşmıyorsun. Bu da benim hayallerimi kırıyor. Senin romantik hayallerine benim hayrım dokunmaz. Hadi ya, o sözleri yazan kimdi peki? Aşkın imkansızken güzel olduğunu bize kim anlattı? Hayatın bize sunduğu aşk dışında hiçbir şeye değmediğini kimin şarkılarından öğrendik? O zaman başkaydı. Allah aşkına neydi başka olan? Biliyorsun, Fikriye. Tabii ki biliyorum. Onu aldığım sabah çok mu mutlu oldum zannediyorsun? Bütün bunları tahmin etmemiş olabilir miydim sence? Fikriye öldüğü için acı çekiyor olmasam hala burada seninle uğraşır mıydım? Ama yeter artık. Ne zaman dirileceksin? Şöyle okkalı bir cevap vermeye hazırlanıyordum ki birden göğsümdeki ağrıyı duydum. Nefes almaya çalışarak yere oturdum. Sırtımı mağaranın pürüzlü duvarına yasladım. Ölüm anladı olup biteni. Başını ellerinin arasına alıp afro saçlarını çekiştirdi. Bu haliyle Jimi Hendrix'ten çok alacakaranlığın içinde bir karagöz tasvirine benziyordu. Ama olamaz ki. Şimdi alamam seni. Ağrı geçen seferki gibiydi ama daha şiddetliydi. Sanki kaynağı göğsünde bir nehirdi. Oradan doğup boynuma ve kollarıma yayılıyordu. Acı su gibi akışkan olmuştu. Bulabildiğim her delikten kalbime doluyordu. Yeter artık diye bağırdım ölüme. Bitir artık bu acıyı, canımı al. Yapamam dedi. Başı hala ellerin arasında utanç içinde yere bakıyordu. Zaten yaşayamayan birinin canını alamam. Önce kaderinde yazan aşkı yaşayıp dirilmen gerek. Nedenini sen söyleme. Ben tahmin edeyim dedim. Gözlerim acıdan yaşarmışken. Çünkü sen bir romantiksin. Maalesef dedi. Son romantiği dünyanın. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Damarlarımdan kaç acı dakikası, ruhumdan kaç işkence. Göğsünüzde bir dişin ağrıdığını düşünün. Ölüm haklıydı. Cehennemde yaşıyordum. İnsanı ne kadar acı çeker çeksin ölmemesi ancak cehennemde mümkündü. Kendime geldiğimde can çekişmekten bitap düşmüştüm. Gittikçe daha sık yoklayan ağrıların kötü tarafı öldürmeyeceklerini en başından bilmemdi. Öyle anlarda seni öldürmeyen şey mutlaka güçlendirir sözünü tabii ki hatırlıyordum. Ama söyleyen gafilin adı aklıma gelmiyordu. Ayrıca güçlendiğimi sanmıyordum. Güçlenen bir şey varsa o da beni almayan ölüme duyduğum öfke ve onun afro saçlarını kökünden kazıma isteğimdi. Ama Sıkı'yı görünce her zaman yaptığı gibi yine kaybolmuştu. Biraz olsun sevdiğim tek özelliği buydu zaten. Ölüm bile olsa hiç olmazsa utanmayı biliyordu. Emekleyerek döşeğime ulaştım. Sırt üstü uzanıp güreşçi emeklisi müezzin semavinin okuduğu ezanı dinledim. Her an detone olacakmış gibi seyredip bir türlü olmayan, bu yüzden de insanı her daim diken üstünde tutan bir sesi vardı. Cuma günleri verdiği vaazlarda da aynı gerilimi hissedersiniz. Adanın itten kazıktan kurtulmuş halkına Allah ve kul sevgisinden bahsederken sinirlenip birini tokatlayacakmış gibi görünürdü. Aslında karıncayı bile incitmeyecek kadar iyi kalpli olduğunu, hayattaki tek öfke patlamasını vaktiyle Kıvıkpınar'da hakkını yiyen hakemler yüzünden yaşadığını bildiğim için onun bu hali tatlı gelirdi bana. Semaviyi özlediğimi hissettim. Camiye uğramayalı çok olmuştu. Göğsümdeki sancı beni yine öldürememişti. Olmanın mahcubiyetiyle son demini yaşıyordu. Hakemin şike yaptığını düşünen semavi gibi yılgın ve isteksizdim. Bir an önce uykum gelsin diye dua ederken gözüm Latife'nin çantasından aşırdığım kendi albümüme takıldı. Hiçbir anı daha kötü yapamazdı artık. Bunun verdiği cüretle albümü aldım. Fikriye'nin küçük ellerinden çıkmış kapak resmine baktım uzun uzun. Özellikle de kadınla adamı gece olmasına rağmen görülen gölgelerine. Paris'teki Arap restoranına gittiğimiz o ilk gece sevişememiştik. Daha doğrusu gece boyunca söylediğimiz her sözcük bir nevi sevişme olduğundan işi bir de sekse dökmek aklımıza gelmemişti. Paylaştığımız saatler seksin hiçbir türünde bulamayacağım bir tatmin yaşatıyordu. Şu dünyada her insanın bir diğer yarısının olduğunu söyleyen o salak masal. Fikriye'nin her küçük jestiyle doğrulanıyordu. Nasıl derler, elmanın iki yarısıydık, iyi ve güzel olan şeyler onda, bayağılıklarsa bende kalmıştı. Yoksa aynı yemeklerden hoşlanıyor, aynı filmlere ve şiirlere ilgi duyuyorduk. Korkularımız bile aynıydı. İkimiz de annelerimizi çocuk yaşta kaybetmiştik. Ömrümüz babalarımızla hırlaşarak geçmişti. Annem babamın kullandığı bir arabada trafik kazasında öldü diye anlatıyordu. Ben şişenin sonunda şarabı paylaştırırken bu yüzden affedemedim. Her fırsatta cezalandırmaya çalıştım. Bunun için şimdi hatırladıkça kendimden nefret etmeme yol açan şeyler bile yaptım. Kendimden nefret etmemi gerektirecek onca şey yaşamış olmama rağmen o sıralar hiçbirini hatırlamayan ben meraklı soruyordum. Ne yaptın mesela? Boş ver, düşünmek bile asabımı bozuyor. Ama bir gün anlatacaksın. Nereden biliyorsun? Çünkü her an sevgili olabiliriz. Aramızda bu şehrin voltajını düşürecek kadar büyük bir elektrik var. Hadi ya, nasıl anladın? Fikriye bunu söyledikten birkaç dakika sonra küçük bir mucize oldu. Elektrik kesildi. Bu öyle büyük bir şeydi ki yanında ARC'nin İstanbul'a tatile gelmiş yapımcılarından birinin sahneye çıktığım kulübe tesadüfen uğramasının lafı bile olmazdı. Karanlığın içinde Fikriye'nin kahkahasını duydum. Yoksa bunu da sen mi ayarladın? Evet, bir sürü adama Paris'in bu yakasına elektrik vermesinler diye rüşvet yedirmem gerekti. Çok güzel meşhur çocuk ama şunu bil ki beni bu numaralarla kandıramazsın. Arap delikanlısı Yusuf şehir belediyesine küfrettikten sonra masamıza bir kandil bırakırken şehre yaklaşan bir fırtına varmış diye omurdandı. Bu yüzden elektrikler ayvayı yemiş. Sonra güç bela Fikriye'yi anlatmaya ikna edebildim. Mum ışığında yüzü normalde olduğundan bile narindi. Ve içimdeki temiz kalmayı nasıl olmuşsa başarmış şeylere hitap ediyordu sesi. Fırtınaları severim dedi. Şu hayattaki her şeyin geçici olduğunu hatırlatırlar. Bariz bir Fransız aksanlıyla konuşuyordu. Paris'te doğup büyümüş olmasından gelen bu özellik, Türkçenin bütün inceliklerine vakıf olduğunu gösteren uzun cümleleriyle birleştiğinde insanı etkiliyordu. Geniş omuzlarının üstünde yükselen ince bir boynu, melekleri andıran yuvarlak bir yüzü ve Slav sarısı saçı vardı. Bu haliyle Fransız aksanıyla Türkçe konuşan bir Rus kızına benziyordu ve bilmiyorum benim gibi bir köylü için şu dünyada daha baş döndürücü bir şey var mıdır? Babamı o gece arabayı sürerken sarhoş olduğu için hiçbir zaman affetmedim. Annem öldükten sonra da ayık gezdiğini pek görmedim zaten. Anneannem yarı Türk yarı Rus harika bir kadındı. Görebileceğin en seksi ve en tutkulu insan. Türk tarafıyla bana hayatı sevmeyi, Rus tarafıyla da devrimci olmayı öğretti. Ama ben o yaşta sevmeyi de devrimi de yanlış anladım. Babamdan intikam almak için gerizekalıca şeyler yaptım. Hatta onun iş ortağını bile kullandım bunun için. Yani babamın ortağıyla birlikte oldum. Hem de daha 15 yaşında. Kerli ferli, evli bir adamı baştan çıkardım. Sonra da onun babamla karşılaştığı her anı zevkle seyrettim. Anlıyorum. Yapma be Atilla, tabii ki anlamıyorsun. O kadar salakça bir şeydi ki şimdi ben bile anlayamıyorum. Bir sigara yaktı, duvardaki Che Guevara resmine üfledi dumanını. Ağaçların hışırtısından mahallenin elektriğini kesen fırtınanın yaklaştığını anlıyordum. Bir şey daha vardı anladığım, artık Fikriye olmadan nefes alınamazdı. Kadın, bir yalnızlık vardı. Oku diyor babam. Sesini acemi tiyatrocular gibi titreterek, Allah'ın adıyla oku. Saçımı kurulamaya ara verip çatıyorum kaşlarımı. Espri yaptığımı mı sanıyorsun? Bir ölü tarafından söylendiğinde sence de bu cümle etkili değil mi? Böyle şeylerle dalga geçilmez. Bulunduğun yerde başın derde girecek. Sen işin o kısmını merak etme ve okumana bak. Bu çok önemli. Kendimi hazır hissetmiyorum. Hazır hissetmen gerekmiyor. Sadece oku yeter. Şimdiye kadar söylediklerimi unut. Aslında şu dünyada kimse bir şeye hazır olmamıştır. Enver Paşa Kafkasya seferine çıkmaya hazır mıydı? Aa evet, ama sonucunu biliyoruz. Yine de bugün bile ondan bahsediyoruz değil mi? Demek ki adam her şeye rağmen önemli bir şey yapmış. Babamın gevezeliğini dinleyecek değildim. Mektupları alıp odadan çıkıyordum. Asansörde bahçe kapısına yürürken, hatta otelin hemen karşısında Kızılçamlara vardığımda aklım bomboş. Birkaç gün önce pencereden Atilla'yı gördüğüm ağacın yanında, onun yaptığı gibi başımı kaldırıp pencereye bakıyorum. Günlerdir yaşadığım otel odasının perdeleri. Ağacın altına oturup denizin öte yakasındaki başkenti örten bulutlara, oyuncak gibi gemilere, sonra yine büyük zarfın üstündeki paşanın mektupları başlığına bakıyorum. Telaşlı bir karınca önce bacaklarıma, oradan da defterin cildine tırmanıyor. Nihayet elime, oğluma anlatılacak bir şey var. Ama okumaya cesaretim yok. Beni durduran neyle karşılaşacağımı bilmemek değil. Okuyacaklarımın deli saçması çıkma ihtimali. Sonra aklıma mağarada gördüğüm fotoğraftaki bana benzeyen genç kadının tebessümü geliyor. Merakıma yenik düşüp ilk mektubu açıyorum. Bir şehir vardı. Bu mektubu yazmaya şehre geldikten sonra mı başladım, yoksa mektup zaten vardı da ben buraya gelince mi açığa çıktı bilmiyorum. İnsan ordulara kumanda etse de iç alemine bazen söz geçiremiyor. Ordulara kumanda edebilir insan. Bir bölüğün, bir alayın, bir kol ordunun kaderini değiştirebilir. Emirler verir ve o emirlerin bedelleriyle yaşamayı öğrenir. Eğer akıllı bir çocuksanız daha askeri rüştiye de öğretirler bunu. Kumandan olmanın sırrı başkalarının kaderiyle oynarken kendi kaderinin de değiştiğini bilmezden gelmekte yatar. Ölmeye gönderdiklerinin anlamını kavramayı bilinçli olarak erteleyecek mantığı içlerinde kurabilenlerdir gerçek kumandanlar. Askerlikte mantık yoktur sözü büyük bir yanılgıdır. Tam aksine mantığın en geçerli olduğu, hatta mantıktan başka bir şeyin olmadığı yerlerdir muharebeler. Ölmeleri eğer 10.000 askerin hayatını kurtarmışsa, 100 şehidin gözü yaşlı annesi için üzülmenin sınırı vardır. Bunu bize mantık söyler. Mantığın ne söylediğini kumandanlar duyar. Bu da onları yalnızlaştırır. Çanakkale'de yalnızdım ben. Trablus'ta, Şam'da yalnızdım. Yalnızlığını dert etmeyen bir muhacir çocuğuydum. Çökmekte olan imparatorluğun bir ucundan öbürüne gidip gelirken yalnızlığım bana arkadaşlık ederdi. Yalnızlık karımdı benim, kardeşim ve kızımdı. Avurtlarıma kuru ekmekle şişen on binlerce vatan evladının arasında bir hükmü vardı yalnızlığı. Onlar o kadar zayıf, elleri o kadar kocaman, geldikleri köyler o kadar fakir olurdu ki olmazdı yalnızlıkları. Her içtimada bu hiçbir şeyi olmayan, beraber savaşmaktan organik bir bütüne dönüşmüş kıvıl kıvıl kütleye bakar ve merhamet ederdim. Kumandanların etmemesi gereken merhametlerden. Bugün bile bazen aklıma yalnızlığı olmayan o yoksul askerler gelir. Böyle konuştuğum zaman kız kardeşim kızıyor ama burada onlar gibiymişti. Yalnızlığını kaybetmiş ve yoksul. Burada baba toprağım Selanik'te hiçbir şeyim yok. Uçup giden zamandan başka. Öbür yandan Selanik güzel bir şehirdir. Hatta ne yalan söyleyeyim, bazen Hitler'in işgalindeki şu hali bile çocukluğumun Selanik'i kadar güzel geliyor bana. Tekerlekli iskemlemi gün boyu pencereler arasında dolaştırıyorum. Bugünlüğü yazdığım masanın önündeki pencereden tam karşıdaki park görünüyor. Yaprakların dökülüp halı gibi serildiği şu sonbahar günlerinde genç anneler bebek arabalarıyla dolaşıyor. Park kanepelerinde söyleşiyorlar. Mutfak penceresinden de çay bahçesinde oturan Alman askerleri ve hastanenin gamalı haçlı bayrağı çarpıyor göze. Onun rüzgarlı günlerdeki dalgalanışına bakıyor, kendi bayrağımın kaderini düşünüyorum. Eğer o Mayıs günü suikaste uğramamış olsaydım, yapacaklarımı hayal ediyor ve gün gün yeniden yazıyorum tarihi. Bunu o kadar çok yaptım ki, sonunda düşündüklerimi mektuplar halinde yazmaya karar verdim. Ne işe yarayacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama aklımdaki tahayyülü kağıda geçirmenin kendime acımaktan çok daha hayırlı olduğunu bilecek kadar mantıklı bir kumandanım ben. Ara verip katlıyorum mektubu. Düşüncelere dalıyorum. Yıllar öncesinden gelip karşıma çıkan cümlelere anlam vermeye çalışıyorum. Mavi mürekkeple yazılmış harfler her sayfada erkeksi bir zarafetle sağa sola kıvrılıyor, gözlerimin önünde dans ediyorlar. Günlüğün meçhul sahibinin yazısı güzel. Sayfaların köşelerine Latin alfabesiyle düşünmüş Fransızca tarihlerden de anlaşılıyor. Gözlerimi kısarak bakıyor ve hangi alfabeye daha güzel yazdığına karar vermeye çalışıyorum. Okulda bizim yazıyı rahatlıkla öğrenen oğlum Latin alfabesiyle karşılaştığında beklemediğimiz kadar zorlanmıştı. Soldan sağa doğru akan cümleler ona kof ve anlamsız geliyordu. Ayrıca niye iki alfabeyi birden öğrenmek zorunda olduğumuzu anlayamıyordu. Ona ileride kız arkadaşlarına mesaj atmak istediğinde bunun nedenini anlayacağını söylerdim. Nasıl yani diye sorardı. Odasında beraber ders çalıştığımız kış gecelerinde normal alfabeyle mesaj yazan cep telefonu yok mu? Bilmiyorum ama her halükarda Latin alfabesiyle daha kolaydır. Hem sadece bizim kızlarla mesajlaşacağın ne malum? Belki yabancı gelin getireceksin bana. O ne bilsin bizim alfabeyi? Kendi anılarım acıdan ve imkansız hasretlerden başka şey getirmiyor. Belki de en hayırlısı başkasının anılarına dönmek. Yeniden açmak dönük mektupları ve Atilla'nın onları niye verdiğini anlamaya çalışarak okumak. Muhacir çocuklar mantıklıdır. Hayat bunu onlara dayatır. Eğer büyürken hata yapma lüksünüz olmamışsa her adımınızı şaşmaz bir mantık terazisinde tartmayı öğrenirsiniz. Daha şanslı akranlarınız uçarılık yapar ve başlarına gelenleri sözde edilmez bedellerini öderken siz mantığınızın emrinde uygun adım yürürsünüz. Şu durumda askerlik sizin için biçilmiş kaptandır. Orada her bir mecaz gerçek anlamına varır. Hayatın hata yapma şansı tanımadığı çocuklar huzuru ancak mantıkla yoğrulmuş bir yerde bulabilir. Askeri rüştiye yatakhanelerinde her şeyin talimat ve emirle belirlendiği peygamber ocağında. Sonra kıtaya çıkar, rütbe alır ve bedeli büyük hataları engellemek üzere cepheden cepheye koşarsınız. Bu yüzden en iyi kumandanlar her zaman yoksul halk çocuklarından çıkar. Hata yapma hakkından mahrum büyümüş olanlarda. Gerçi içinde yaşadığım baba evi altından değil ama zamanla benim için bir kafese dönüştüğü de muhakkak. Aklımdan aheste geçenlerse bir yere kaydedilmedikleri takdirde hiçliğe karışacaklar. Ayrıca bu sonbaharı kendimi acıyarak geçirmeye hiç niyetim yok. İnsanın kendisine acıması rezilce bir haldir. Zaman zaman beni de alacak olur pençesine. Kalelerimi zapt eder, dağıtır ordularımı. Kim olduğumu o zaman hatırlarım işte. Boyun eğmeyi bilmeyen bir kumandanımdır. Selanik'e çocukluğumun geçtiği bu eve dönüp maneviyatımı onardıktan sonra düşünecek çok zamanım oldu. Felç olmamdan önce ve sonra yaşananları bir eksene oturtmayı başardım. Olgular arasında tutarlılığından emin olduğum bağlantılar kurdum ve olaylar beni ekseriyetle doğruladı. Tabii ki kain değilim. Düşüncelerimi gözden geçirmeme yol açan sürprizlere de karşılaştım. Ama dediğim gibi zekam ve sezgilerim beni mahcup etmediler. Hatta tam aksine öngörmüş olduklarım gerçekleştikçe müdahale edemiyor olmanın ızdırabını çektim. Bu yüzden mektuplarımı okuyacak kişiyi şimdiden uyarmak isterim ki satırlarımda en çok bulacağı şey tevazu olmayacak. Düşüncelerim sağlıklı, sağlıklı olmayan benim. Doktorlar iyimser olmamı istese de karaciğerimden ötürü zamanın azaldığını biliyorum. Sonbahar günlerimde çözemediğim bir tek şey var. Başladıkları işi niye bitirmedikleri? Özellikle hastanede kıpırdamadan geçirdiğim aylarda kolay bir hedefe dönüşmüş olmalıyım. İşin ehli olmayan bir fedai bile odama süzülüp canımı alabilirdi. Bu noktada elle tutulur bir veriye ulaşamadığımı itiraf etmem gerek. Yalnızca iki tahminim var. İlki yıllar sonra duyduğum bir rivayete dayanıyor. Sultan Göya başıma gelenlerden dolayı öfke öyle çok vicdan azabı çekmiş, seyirci kaldığı için o kadar kahrolmuş ki, nüfusunun kalan kısmını benden geriye kalanların sağ salim Selanik'e varabilmesi için kullanmış. Bir rivayet de olsa tanıdığım sultanın kişiliğini düşününce insana tamamen mantıksız gelmiyor. İşgal kuvvetleri kumandanını bir tehdit olmaktan çıktığıma ikna etmesi pekala imkan dahilinde. Benim adıma son derece gurur kırıcı ama sonuçta mümkün bir varsayım. İkinci varsayımsa naciz varlığım ortadan kalktığı takdirde gerçekleşebilecek olaylardan çekinmiş olmalı. Kendimi onların yerine koyduğumda zaten son derece riskli bir işe girişmiş olduklarını anlayabiliyorum. Bandırma vapurunun o gün Samsun'a hareket etmemesi her şeyi çok nazik bir dengeye taşımış olmalı. Arkadaşlarımın içine düştükleri yılgının her şeyi göze alabilecekleri bir gazaba dönüşmesi muhtemelen bardağı taşıracak son damlayı bekliyordu. Ve yüzyılların endirika geleneği yoğrulmuş saray tabutundan süzülecek o damlaya engel olunması gerektiğini anlamıştı. Sonrasında yaşananlarsa bu varsayımın çok daha akıl kârı olduğunu gösteriyor. Gerçi tek satırı bile doğru düzgün anlamıyorum ama sayfalardan yansıyan koyu bir yalnızlık, bana benzeyen o kadınla Atilla arasındaki ilişkiyi anlatmasını umduğum mektuplar bambaşka şeylerden bahsediyor. İçimde uyanan diğer duygu da bunları yazan kişinin bütün yaralanmışlığına rağmen güçlü biri oldu. Birden mağarada gördüğüm ikinci resmi hatırlıyorum, Atilla'ya benzeyen zabiti. Okuduklarımı yazan belki de o. Bana düşense eğer Atilla'yı gerçekten anlamak istiyorsam bu mektupların esrarını çözmek. Ayrım sonu, sayfa 132.